Mika kitabının her bölümünde harika ve yararlı parçalar bulmaktayız ve Mika'nın 6. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerinde bu parçalardan bir başkasına daha gelmiş oluruz. Tanrı bu halka kendilerine dönmeleri, büyük ihmalleri ve günahlarından ötürü tövbe edip kendisine gelmeleri için yalvarmıştı. Onları geçmişte nasıl kurtardığını, onları Mısır'dan nasıl kurtardığını ve çölden nasıl vaat edilen diyara getirdiğini kendilerine bildirdi. Şimdi halk 4 soru soruyor ve bunlar iyi sorular ve yanıtları da oldukça önemlidir. Bu kutsal kitabın çok önemli bir parçasını oluşturur çünkü günümüzde liberaller tarafından büyük bir olasılıkla bütün diğer ayetlerden daha fazla bir şekilde kullanılmakta ve yanlış anlaşılmaktadır. Harika bir bölümdür ancak Mika'nın burada söylediklerinin ışığında tutmak ve özellikle de eski antlaşmanın bütününe nasıl uygun olduğu konusunda çok dikkatli olması gerekir. Bir Tanrı'ya inanan herkesin ona nasıl yaklaşabilirim sorusunu soracağından eminim. Ateist değilseniz bu aklınızdan geçecek bir sorudur. Geçmişin putperest ulusları ve günümüz dinsizleri de bu soruyu sormuş ve yanıtlamışlardır. Putperestlerin görüşleri ilk olarak putlarında ortaya konuldu. Hepsinin de görüşü korkunçtur. Görüşleri ayrıca sorunlar çıkardığında onun kızgın olduğunu ve onu yatıştırmak için bir şeyler yapmaları gerektiği düşüncesini de ortaya çıkartır. Günümüzdeki sofistike ve uygar ülkelerdeki insanların görüşü de böyledir. İsrailoğulları burada bir soru soruyorlar ve bu iyi bir soru. Herhangi birisinin soracağı türden bir sorudur. Mika 6. bölüm 6. ayette Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı? Bir yaşında danayla mı çıkayım diye sorulur. Halkın ilk sorusu Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım sorusuydu. Yani Tanrı'nın nesi var? Neden bizden hoşnut değil? Bizler dinin bütün ayin ve törenlerini yerine getiriyoruz. Bütün dışsal şeyleri gerçekleştiriyoruz ve o da bize yerine getirmemiz için bu formları vermişti. Ama Tanrı onlara ayrıca kendisiyle bir ilişki de verdi ama onlar bunu kaybetmişlerdi. Yine soru Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım sorusudur. Tanrı'nın önüne ne getirebilirim? Ona ne verebilirim? O çok yükseklerde, ben de buradayım. Ona nasıl ulaşacağım? Onunla nasıl iletişim kuracağım? Onunla nasıl bağlantım olacak? Onu nasıl hoşnut etmeliyim ve nasıl kurtulacağım? Olabildiğince putperest olan Filipili gardiyan kurtulmak için ne yapmalıyım? Tanrı'yla doğru bir konuma nasıl gelebilirim diye sormuştu. Bu soru iyidir. Bu sorunun yanlış bir tarafı yok. İnsanların ikinci sorusu onun önüne yakmalık adakla mı, bir yıllık danayla mı çıkayım sorusudur. Tanrı onlardan kurban talep etmişti. Tanrı Leviler kitabının 1. bölümünde onlara yapmaları gereken 5 sununun neler olduğunu söyledi. Bunlarla Tanrı'ya yaklaşabileceklerdi. Bunun üzerine sadece dinin biçimlerini yerine getirmek yeterli mi sorusunu soruyorlar. İnsan mantığı her zaman bozularak bir tek şeye gelip dayanır. Tanrı için bir şey yapmam gerekir. Tanrı bir şey yapmamı ister. Size bunun insanın gururlu kalbini her şeyden çok ortaya koyduğunu söylemek isterim. Tanrı için bir şey yapmayı isteriz. Cömert olduğumuzda ve bir armağan verdiğimizde kalbimiz sıcacık olur. Kurtulmamış kişi kiliseye gidiyorum. Hatta kilise üyesiyim. Kiliseye cömertçe veriyorum. Benden bir şey yapmamı istediklerinde yapıyorum. Uygar biriyim. Gidip insanların kafasına vurmuyorum. Epey iyi bir insan olarak kabul ediliyorum. Herkes beni sever. Yani Tanrı benden ne istiyor olabilir diye sorabilir. Başka bir şey daha mı yapmam gerekiyor? Bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum. Durumu tersine düşünüyoruz. Kurtulmak için ne yapmam lazım diye soruyoruz. İnsanlar Rab İsa'ya gelip Yuhanna 6. bölüm 28 ve 29. ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Rab İsa Mesih'e iman edin kurtulacaksınız diyor. Tanrı'nın sizden istediği tek iş budur. İnanmak. İman işlerin neredeyse tam tersidir. Kurtaran iman işleri oluşturur ama kurtuluşu oluşturmadığı kesindir. İşlerinizin kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Bu İsrail oğullarının ikinci sorusudur ve insanların sorduğu soru da budur. Halk şimdi üçüncü bir soruyu soracak. Mika 6. bölüm 7. ayet. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere aktısam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Diyor. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere aktısam, Rab hoşnut kalır mı? Ne kadar cömertçe görünüyor değil mi? Yani bütün bunlar Tanrı için yeterince şey yapmadığımız için mi soruluyor? Onu hoşnut etmek için Tanrı için daha çok şey mi yapmalıyım? Aynı sorunun bugün de sorulduğunu duyuyorum. Yıllar önce benimle birlikte top oynayan zengin bir adam vardı. Bir keresinde İsa'nın doğuş bayramı yakındı ve bana Benim dinimin ne olduğunu bilmeni istiyorum. Ben cömert olmaya inanıyorum. Her Noel yanında çalışanlara ikramiye veririm ve bir sürü amaç için para yardımında bulunurum. Kiliseme de veriyorum. Yani Tanrı benden daha başka ne istiyor olabilir ki dedi. Yani 2000. kilometreyi de yürüyorum. Rabbin işine çok para veren biriyim. Bütün bunları yapıyorum. Rab benden daha ne yapmamı isteyebilir? Soru şu. Yaptığımız şeylerde çok cömert mi olmamız gerekiyor? Sorunumuz bu mu? Birçok kişi bunu şu şekilde dile getirir. Belki yeterince çok şey yapmıyorum. Tanrı'yla doğru bir konumda olduğumu hissetmiyorum. Yeterince çok şey yapmıyor gibiyim. Bunlar içten insanlardır ama kurtulmamış olduklarından, kilise üyeleri oldukları halde yapmakta olduklarından daha çoğunu yapmaları gerektiğini düşünürler. Kutsal kitaptan sapmış vaiz bir düşünce çizgisi üzerinde çalışabilir. Psikolojik bir yaklaşımda bulunabilir. Bakın yeterince çok şey yapmıyoruz diyebilir. Bunun üzerine adam, özellikle de zengin birisi ise, ceplerini biraz daha fazla boşaltır ve biraz daha fazla vereceğim. Tanrı bundan hoşlanacak. Evet, benden çok hoşnut kalacak der. Tıpkı kendisinden ve yaptıklarından çok hoşnut olan biri gibidir. Yaptıklarından ötürü, yaptığım şeylerden ötürü Tanrı'nın sırtımı sıvazlayıp bana bir aferin vereceğinden eminim diyen bir sürü kilise üyesi var. İsrail halkının sorduğu son soru da oldukça ilginçtir. Suçuma karşılık ilk oğlumu işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Bu o zamanki insanlar için çok anlamlıydı çünkü etrafları Molek ve Baal'a tapınmalarında insanları kurban eden halklarla çevriliydi. İsrail'in bu yöne döndüğü zamanlar oldu. Güneydeki krallığın Tanrı'dan uzak iki kralı Ahaz ve Manaşa insan kurban etmiştiler. Tanrı'dan uzak olan bu iki adam kendi çocuklarını yakmalık adak olarak sundular ama Tanrı'nın insanlardan isteyeceği şey acaba bu muydu? Tanrı'nın insanlardan çocuklarını insansal kurban olarak sunmalarını hiçbir zaman istemediğini çok açık bir şekilde belirtmek isterim. Tanrı ister inek, koyun, öküz ya da kendi oğulları olsun kendilerine doğan her şeyin ilk doğan erkeğini kendisine vermelerini talep etti. Ama Tanrı onlardan insansal kurban istemediğini onlara çok açık bir şekilde de belirtti. Kutsal kitapta bu konuda pek çok ayet var ama söylemek istediklerimi canlandırma konusunda yeterli olduklarını düşündüğüm birkaçını ele alayım. Sayılar kitabının 18. bölümünde Tanrı insanlara bazı kurallar verdi ve onlardan neler beklediğini kendilerine söyledi. Sayılar 18. bölüm 15. ayette insan olsun hayvan olsun Rabbe adanan her rahmin ilk ürünü senin olacak. Ancak ilk doğan her çocuk ve kirli sayılan hayvanların her ilk doğanı için kesinlikle bedel alacaksın der. Gördüğünüz gibi Tanrı ilk doğanları istemişti. Tanrı ilk doğan erkek çocuğun kendisine ait olmasını talep etti ama kurtarma parası gümüş alınıp o ilk doğan için ödenebilirdi. Yani Tanrı insansal bir kurban kabul etmezdi ve ayrıca kirli sayılan hayvanların kurban olarak kesilmelerini de kabul etmezdi. Bu ilginçtir. Aynı şekilde insan da kirli. Günümüzde çocuklarımızı Rabbe adama gibi bir uygulamamız var ve bence de güzel bir şey. Vaizlik yaptığım yıllar içerisinde bir sürü çocuğu Rabbe adama ayrıcalığına eriştim. Bazıları harika insanlar oldular. Bir anne konuşma yaptığım bir ilahiyat fakültesinde bana oğlunu getirip bebekken Rabbe adanma törenini siz yapmıştınız dedi. Bu çocuğun büyüyüp iyi biri olduğundan ötürü Tanrı'ya şükrediyorum ama Rabbe adadığım çocuklar içinde cezaevinde olanlar da var. Çocuğunuzu Rabbe adamak hoştur ama bu onun büyüyünce iyi bir insan olacağını garanti etmez. Davut 51. mezmur 5. ayette nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı demiştir. Tanrı çocuk kurtulana dek onu istememektedir. Çocuğumuz İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul edene dek beklemeliyiz ve çocuğumuz bunu yaptığında Tanrı o çocuğu alıp kullanabilir. Tanrı o zamana dek onu alıp kullanmayacaktır. Mısır'dan çıkış 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab Musa'ya bütün ilk doğanları bana adayın dedi. İsrailler arasında insan olsun hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir. Ama daha sonra Leviler 18. bölüm 21. ayette İlah Molek'e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrı'nın adına leke getirmeyeceksin Rab benim dedi. Yani Tanrı insanları kurban etmeyin. Çocuğunuzu alıp insansal kurban olarak sunmayın. Eğer bunu yaparsanız benim adıma leke getirirsiniz demiştir. İnsanlar bana umarım çocukların senin yolundan gidip vaiz olur. Bunu yapması için dua ediyorum derler. Katı kalpli olduğumu düşünmenizi istemiyorum ama ben çocuklarım için böyle dua etmiyorum. Bir baba olarak yapabileceğim en iyi şey onları Rab'be kaldırmaktır ve Rab'be ilk olarak onların kurtulmalarını istediğimi söyledim. Bundan sonra Tanrı'dan onları kendi istediği biçimde kullanmasını isterim. Bir tanesinin eczacı olup ilaç yapması Tanrı'nın isteği ise bundan mutluluk duyarım. Bir tanesinin çukur kazması Tanrı'nın isteği ise onu desteklerim. Bizim düşkün insan doğamıza sahip bir çocuğu alıp Mesih inanlı hizmete zorlayamayız. Bu işe yaramayacaktır ya da bu işlerin böyle yürümeyeceğini size söyleyebilirim. Mika 6. bölüm 8. ayette, "Ey insanlar! Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükte yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi?" der. 8. ayet yine liberallerin, kutsal kitabı saptıranların çok sevdiği bir ayettir. Çünkü bir işler dinini sunduğunu, insanın işleriyle kurtulabileceğini öğrettiğini düşünürler bu ayetin. Burada Mika, kuzeydeki İsrail krallığında karanlıkta olan ve kendilerine Tanrı sözü öğretilmemiş olan birçok içten insanın sorusunu yanıtlıyordu. Tanrı'nın önüne nasıl gelebileceklerini bilmek istiyorlardı. Yakılmalık kurbanlar mı, birçok sunular mı getirmeleri gerekiyordu? Hatta kendi çocuklarını insansal kurbanlar olarak mı sunmaları gerektiğini bilmek istiyorlardı. Mika bütün bu soruları yanıtlar. Tanrı bunların hiçbirini talep etmez. İçsel bir deneyim, içeride bir gerçek olmadan dışsal din tamamıyla değersiz olacaktır. Yeniden doğuş bireye verilen yeni doğa olmalıdır. Önemli olan dışsal şeyler değildir. Tanrı işe hiçbir zaman oradan başlamaz. Tanrı'nın neden zevk aldığını, insandan ne istediğini bilmek istiyorsanız bu ayet size söyleyecektir. Bu ayete dikkatle ve ayrıntılarıyla bakmayı istiyorum. Liberal Bey, bu ayeti doğru bir şekilde yorumlamanızda ısrar ediyorum ve bunu yaptığınızda iyi işlerinizle kurtulmadığınızı, çünkü iyi işleriniz olmadığını göreceksiniz. Ey insanlar, iyi olanı size bildirdi. İlk olarak bu ayetin insana hitap ettiğini görmekteyiz. Bu sadece İsrail'deki insanlar değil, dünyanın her yerindeki insanlara, sadece İsa'dan önce 7. yüzyıldaki insana değil, 20 ve 21. yüzyıldaki insanlara da hitap etmektedir. Bu insanlığa hitaptır. Tanrı'nın istediği 3 şey şunlardır. 1. Adil davranmanızı. Yani Tanrı'ya sunacağınız bir doğruluk olmalı ve doğru olmalısınız. Diğer insanlarla ilişkinizde adil davranmalısınız. Dürüst ve sadık olmalısınız. 2. Merhameti sevmelisiniz. Sadece Tanrı'nın merhametini sevmekle kalmayıp aynı zamanda diğer insanlarla ilişkilerinizde merhametli olmalısınız. Ve 3. olarak alçak gönüllülükle Tanrı yolunda yürümelisiniz. Bunları nasıl yapacaksınız kardeşim? Bunları kendi kuvvetinizle yapabilir misiniz? Tanrı'nın gücü olmadan bunları yaptığınızı bana söyleyemezsiniz, yapamazsınız ve bunun nedeni de bunların kutsal ruhun meyvesi olmasıdır. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur der. Mika'nın saydığı şeylerin üçü de kutsal ruhun inanlının yaşamındaki işidir. Hayatımızda bugün bunlardan hangisi var? Şimdi İncil'i açalım ve orada bu konuda neler söylediğine bakalım. Yasanın altında yaşayan birini dinleyelim. Elçilerin İşleri kitabının 15. bölümünde elçiler, Yahudi olmayan uluslardan gelenlerin kurtulmak için yasayı yerine getirmelerinin gerekli olup olmadığı konusunda bir karar vermeye çalışırken Simon Petrus ayağa kalkarak Elçilerin İşleri 15. bölüm 11. ayette bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle der. Bunu neden söyledi? Çünkü 10. ayette öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyabildiği bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı sınıyorsunuz demiştir. Simon Petrus ben yasanın altında yaşadım ve bence kurtulduktan sonra bile yasadan fazla uzaklaşmamıştı ve onun standartlarına erişemedim diyordu. Tanrı Elçi Paulus'un sözleriyle de bunu çok açık bir şekilde Romalılar 8. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında şöyle ifade etmiştir. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki? Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Dostum Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşıyor mu? Rab İsa Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Romalılar 3. bölüm 9 ila 18. ayetler arasında Elçi Paulus insanın durumunu gözlerimizin önüne serer. İnsanı Tanrı'nın yargısının önüne getirir ve onun suçlu olduğunu da gösterir. Sonra Paulus insanı Tanrı'nın kliniğine götürür ve ona hasta olduğunu, ölmeye yakın bir durumda olduğunu, hatta suç ve günahlarından ötürü ölü olduğunu gösterir. Öyleyse kim olursa olsun hiç kimse bu işleri Tanrı'ya sunamaz. Tanrı doğruluk arar ama bizler bu standarda erişemeyiz. Yine Elçi Paulus Romalılar 3. bölüm 10. ayette şöyle der. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Birisi çıkıp ama o İncil'de diyebilir dostum. Elçi Paulus'un Romalıların bu bölümde yaptığı tek şey eski antlaşmadan aktarma yapmaktır. 14. mezmur 1. ayette akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok der. Tanrı sizin hakkınızda böyle diyor. Ama Tanrı aynı zamanda doğruluk istediğini de söyler. Doğruluğu ona nasıl sunacaksınız dostum? Elçi Paulus Romalılarda sözlerine devam ederek Romalılar 3. bölüm 11. ayette anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok der. Yani sahip olduğu bilgiye göre hareket eden bir kişi bile yok. Eğer Mesih inanlısı değilseniz gerçekten ideallerinize göre yaşıyor musunuz? Koymuş olduğunuz hedefe ulaştınız mı? Hayatınızda yaşamınızın sizi tatmin ettiği bir yere geldiniz mi? Size şunu söyleyeyim ki hiçbirimiz sahip olduğumuz bilgiye göre hareket etmiyoruz. Tanrı'yı arayan kimse yok. Yine bu düşünce eski antlaşmada 14. mezmur 2 ila 3. ayetlerde şöyle aktarılır. Rab göklerden bakar olduğu insanlara. Akıllı Tanrı'yı arayan biri var mı diye. Hepsi saptı, tümü yozlaştı. İyilik eden yok bir kişi bile. Eski antlaşmadan buna benzer daha pek çok ayet sizlere aktarabilirim. Tanrı doğruluk ister ama eski antlaşma Tanrı'ya kendi doğruluğumuzu sunamayacağımızı kesin bir şekilde ifade eder. Çünkü kendi doğruluğumuz diye bir şey yok. Tanrı doğruluk istediğinde yaşamda bir değişiklik olmalıdır. Çünkü kimse doğru değildir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der. Merhameti sevmek diyor ayette. Hiçbirimizin kalbinde bu yok. Bizler suçlarımız ve günahlarımızda ölüyüz. Romalılar 3. bölüm 12. ayet hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile derken son derece haklıdır. Bugünümüzde insanın nasıl olduğunun resmini bize verir. Aynı şeyi Yeşaya da bizlere şöyle söyler. Yeşaya 53. bölüm 6. ayet. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Belli ki hepimizin kötülüğü vardı. Yoksa Yeşaya böyle bir şey söylemezdi. Bu yüzden Mika'nın bizlere Tanrı'nın önünde alçak gönüllülükle yürümemizi söylediği bu ayete geldiğimizde ikiyüzlü olmayalım. Kimse Tanrı'yı aramamaktadır. Bunun yerine onun önüne kendi istediğimiz biçimde gelmeye çalışıyoruz. Bunu şefkatle söylemeyi istiyorum ama bazılarını sarsıp bugünkü durumlarından uyandıracağına güveniyorum bu sözlerin. Eğer kilise üyeliğinizin ya da karakterinizin ya da işlerinizin sizi Tanrı'ya götüreceğine inanıyorsanız o zaman Tanrı'nın yolunu es geçtiğinizi söylemek isterim. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Eğer Tanrı'ya burada sunulan yolla yani adil davranarak, merhameti severek ve alçak gönüllülükle yolunda yürüyerek gidebilirseniz ve eğer bunu kendiniz yapabilirseniz cennete gittiğinizde Tanrı'dan öteye çekilmesini istersiniz. Tanrı'ya onun tahtını onunla paylaşmak istediğinizi, oraya kendi başınıza gittiğinizi, kendi kendinizin Tanrısı olduğunuzdan ona ihtiyacınız olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama dostum, Tanrı yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacağını söyler ve tahtını sizinle paylaşacağını da sanmıyorum. Bu yüzden kendi yolunuzu bırakıp onun yoluyla gelin. Adil davranmak, merhameti sevmek ve Tanrı yolunda alçak gönüllülükle yürümek Tanrı'nın talep ettiği şeylerdir. Bunları doğal halinizde yapabileceğinizi iddia ettiğinizde kendinizi kandırmış olursunuz. Bu tür ayetler insan zayıflığının yanında yukarıya tutulduğunda bizlere gerçekten nasıl olduğumuzu çok güzel bir şekilde göstermektedir. Bazıları nazik ve iyi, özellikle de pazar günleri daha da yumuşak, sevecen insanlar olduklarından ötürü kendilerini överler ancak Tanrı'ya onun istediği biçimde gelmemişlerdir. Böyle ikiyüzlülük içinde yaşamayı nasıl sürdürebilirsiniz? Neden Tanrı'ya karşı dürüst olmuyorsunuz? Bu konuda dürüst olup ona yaklaşın ve ona bir günahkar olduğunuzu söyleyin. O bunu zaten biliyor ama ona söylerseniz iyi olur. Bir psikiyatristin koltuğuna uzanıp onunla konuşacağınıza Tanrı'yla konuşun. Neyiniz varsa ona söyleyin. Ona takıntılarınızı anlatın. Ona yaşamınızdaki günahı anlatın. Tanrı sizi kurtarmak istiyor dostum. Tanrı günahlarınızı bağışlamak ve size Mesih'in doğruluğunu vermek istiyor. Mika insanlara Tanrı'nın neler talep ettiğini sunduktan sonra onlara Tanrı'nın standartlarından ne kadar uzakta olduklarını da gösterecektir. Tanrı'nın onları yargılamasının nedeni inatçı bir biçimde günah işlemeye devam etmeleridir. Mika 6. bölüm 9. ayet. Dinleyin, Rab kente sesleniyor. Onun adından korkmak bilgeliktir. Diyor ki ey halk ve kent meclisi dinleyin. Ey halk dinle ve onu kim atadı? Rab kente sesleniyor. Mika'nın peygamberliklerini büyük ölçüde şehirlere yönelttiğini görmüştük. Yazış biçimi onun çok sofistike bir yazar olduğunu gösterir. Eğitim görmüş, yüksek sınıftan birisiydi. Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum. Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yamağın incir ağaçlarına bakardım diyen Amos da bir tezat oluşturur. Ama Amos Tanrı'nın seçtiği adamdı. Mika da Tanrı'nın seçtiği adamdır ama Amos'tan farklılığı görülmektedir. Ve şehre seslenir. Onun adından korkmak bilgeliktir diyor ki ey halk ve kent meclisi dinleyin. Asa yargı içindir. İkinci mezmurda şöyle okuyoruz. 9. ayet. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Asa Tanrı'nın yargısını temsil eder. Bu ulusun üzerine yargı geliyordu. Bilgi adamlar yani o zamanda yaşayan Tanrı'ya inanan ve dinleyen adamlar ulusun üzerine yargının geleceğini anlar ve ona göre hareket ederlerdi. Tanrı'nın sesi yükselmiş ve Tanrı yargıyı şimdi bildirmektedir. Tanrı'nın insanları ele alışında onun doğru karakterinin yanı sıra onun sabırlı ve tahammüllü olduğunu ve kötülüğü bağışladığını gören kişi bilgedir. Ama Tanrı cezalandırır da ve asa yargılayacak yargıcın otoritesini temsil eder. Ulusta hala günah vardı ve Mika şimdi bu günahların neler olduğunu açık bir şekilde neredeyse hece hece onları bildirecektir. Mika 6. bölüm 10. ayette kötü adamların evleri haksızca kazanılmış servetlerle dolu. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Eksik ölçek lanetlidir der. Haksız kazanılmış servetler sözü bu servetlerin doğru olmayan yollarla kazanıldığını belirtir. Mika 6. bölüm 11. ayette hileli terazi kullanan, torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım der Tanrı. Bu insanlardan birçoğu bir kurban götürerek, dışsal törenleri yerine getirerek tapınağa gidiyorlar ve adil davrandıklarını ve merhameti sevdiklerini söylüyorlardı ama hafta içerisinde ne yapıyorlardı? Tanrı hileli terazi kullananları nasıl aklayayım diye sorar. O zaman yaşayan kasaplar baş parmaklarında tartıyorlardı ve o kasaplardan bazılarının baş parmakları da epey ağırdı. İş adamları iş ilişkilerinde dürüst değildi. Torbasında eksik ağırlıklar olan adam der. Tamamıyla üçkağıtçıydılar. Tamahkardılar, açgözlüydüler, hırslıydılar ve buna karşın dindar insanlar gibi de görünmeye çalışıyorlardı. Mika 6. bölüm 12. ayette kentin zenginleri zorba, halkı da yalancıdır. Dillerinden aldatıcı sözler dökülür der. Zenginler şiddet kullanmaktan suçluydular. Yalancıydılar, aldatıcıydılar, onlara inanamazdınız. Bu günümüzde insanlığın da bir resmidir. Sizin ve benim yaşadığımız harika ülkenin resmi bilmiyorum ne. Günümüzde medyaya güvenemiyoruz. İş adamlarına güvenemediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Bizim gibi sıradan insanların çoğunun aklının karışık olduğu, kime inanacaklarını bilmedikleri bir zamandayız. Mika'nın zamanında İsrail'de durum böyleydi ve Tanrı bunu onaylamaz. Hatta bu ulusun çökmesine neden olan ve Tanrı'nın yargısının üzerlerine gelmesine neden olan şeylerden birisi Mika'nın zamanında kuzeydeki İsrail krallığı bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünya gibi bir durumdaydı ve Tanrı onların üzerine yargıyı getirdi. Ulus olarak Tanrı'nın seçilmiş halkı oldukları halde onların üzerine yargı geldi. Mika 6. bölüm 13. ayette günahlarınızdan ötürü yıkımınızı, mahvınızı hazırladım bile diyor. Tanrı ilk önce sizden petrolü almakla işe başlayacağım ama orada durmayacağım. Sizi yargılamam bitmeden önce pek çok şeyin sıkıntısını çekeceksiniz der. Mika 6. bölüm 14. ayette yiyecek ama doymayacaksınız. Aç kalacak karnınız. Biriktireceksiniz ama saklayamayacaksınız. Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim diyor. Tanrı şimdiye kadar tadını çıkarttığınız bütün o şeylerin, bütün o güzel şeylerin artık tadını çıkartamayacaksınız. Önce eksiklikler ve sonra da kıtlık gelecekler. Zenginliğinizi güvenli bir yere aktarma çabalarınız da başarısız olacak. Düşman onu ele geçirecek demektedir. Mika 6. bölüm 15. ayette ekecek ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak ama şarabını içemeyeceksiniz der. Düşman onları ülkelerinden alacaktı. Onları alıp tutsak olarak Asur'a götürecekti. Tanrı onları kesmeyi tasarlıyordu ama onları yavaş yavaş kesmeyi tasarlıyordu. Bu tabii ki onlara kendisine dönmeleri için bir fırsat vermeliydi. Bundan sonraki bölüm Tanrı'nın onların kendilerine döndükleri herhangi bir zaman onları bağışlayacağını açıkça bildirir. Ama dostum ona dönmeniz gerekir çünkü Tanrı günahı yargılar ve günahı yargılamayı tasarlamaktadır. İsrail halkı dinin dışsal yönlerini yerine getiriyordu ama içsel olarak Tanrı'dan uzaktı. İş ilişkilerinde dürüst değillerdi. Yaşamlarında saflığı, temizliği bozan öğeler vardı. Şiddet vardı, yalan ve aldatmaca vardı. Her türlü aleni günahı işliyorlardı. Ve Tanrı bu şeyleri yapan insanları ya da bir ulusu bereketlemez.